Ayrım 6. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 62. Dolağını çözmediğini, gökkuşağını izlerken anımsadı. Eğildi, az biraz daha kaykılsa düşecekti. Altın muslukların aynasına oyulan çift başlı kartal, mermerden kopup koluna konu verecek gibi canlıydı. Ağzını burnunu çalkalayıp yüzünü yıkarken, hem hazneyi temiz hem de tavanı tutan yaldızlı demir korkuluğa baktı kaldı. Çocukluğundan beri nice ülke dolaşmış, nice saray görmüş, nice şadırvanda abdest almıştı. Böylesi sanatlı demir işçiliğine rastlamamıştı. İki salavat arasında bunu ya Ergenekon demircisi ya da Gabe dövmüş olmalı diye mırıldanırken mini minnacık bir serçeyle koskoca bir güvercin hazneden vuran aydınlığa kanmış olmalılar. Demir büklümlerinin arasından başlarını çıkarıp suvarmışlardı. Daha bir dikkatle baktığında alkış demekten kendini alamadı. Usta büklümleri öyle bir hünerle yerleştirmişti ki her kuşa tünek de suluk da olabiliyor. Lakin hiçbir kuş hiçbir biçimde başından gayri yerini suya uzatamazdı. "Gel de şaşma," dedi sesli sesli. "Burada abdest bozmak da tazelemek de zevk yahu," düşüncesiyle uzattıkça uzattı. Sonunda ayaklarını da yıkayıp doğruldu. Elinin nemini silkeleme zamanı olmadı. Köle yanı başına dikilmiş, iki kolunun üstüne serdiği altın sırmalı peşkiri uzatıvermişti. İyice kurulandı. Dolağını sardı, yemenisini giydi, kaftanını sırtına geçirdi. Önünde koruma, ardında köle saraya yöneldi. Çalıştığı odaya girer girmez kıbleye çevrilmiş posta ilerledi. Kapı dilinin tıkırtısı olmasa görevlilerin çekilip gittiklerini anlayamayacaktı. Önce kazaya kalan öğle, ikindi ve akşam namazlarını kıldı. Yatsıyı son molaya bırakarak rahlenin başına geçti. Yaktığı sayfayı yeniden yazarak anlaşmayı Batı egemenliğinin olmazsa olmazı gördü diye bitirdikten sonra işte şimdi oldu diye derin bir nefes aldı. Sayfayı şimdilik bu dursun diye yanına bırakarak bir yenisini aldı. Büyük bilge, yüce devlet adamı, yazınla tarihin ulu ustası, efendim Alaaddin Cüveyni, aslım gibi Horasan'ın Cüveyni yöresinden, Azatvar'ın köklü bir ailesinden gelir, yazdıktan sonra duraksadı. Gerçi İbni el-Taktaka, El-Fahri adlı yapıtında, 13. batında Abbasi Hacibi Faz el-Rabia'ya çıktığı övüncünü yerer. Ama bir gerçeği açıklamak gerekir. Efendimin övüncü, İbni Taktaka'nın buyurduğu gibi tevatür olmasa gerek. Fazl el-Rabia Horasanlı ve Ebu Müslim'in en yetkin emirlerinden biriydi. Ve öyle olmasa bile Cüveyni soyu, Büyük Selçuklu, Harizm Şahlar ve Moğol devletleri döneminde önemli işler görmüştür, dedikten sonra yazmayı sürdürdü. Özellikle Moğol döneminde soyun pek çok kişisi sahibi divandır. Dedesi Bahaeddin Muhammed bin Ali değerli, ekinli bir yöneticiydi. Büyük babası Şemseddin Muhammed'in de Muhammed Harzemşah ve Celaleddin dönemlerinde müstefi divan yani defterdar olduğu biliniyor. Babası Bahaeddin Muhammed ilk Moğol istilası ile Hülagu Han İran'a gelinceye yaklaşık 35 yıl büyük Moğol emirlerinin hizmetinde önce İsfahan ve Mazenderan Sahihi Divanlığı görevindeydi. Sonra Ögeday Kağan katına giderek sunduğu bilgi ve yüklü vergi nedeniyle tüm İran Sahibi Divanlığına getirildi. Bu görevdeyken birkaç kez İran Moğol valilerine vekalet etti. Daha sonra Irak ve Yezd valiliğine atandıysa da İsfahan'a varışından az sonra öldü. Oğlu Yüce Efendim Alaaddin daha 17-18 yaşlarındayken babasının yüksek görevi ve kendilerinin yeteneğiyle birikimi sayesinde Argun Han'ın divanında özel yazmanları arasında üstün bir yer almıştı. Argun Han o zaman Ceyhun batısındaki ülkelerin Moğol yapkusuydu. Tam 13 yıl bu görevi sürdürdü. Cengiz soyu Kengeş'i ya da Moğol kurultayı nedenleriyle başkent Karakurum'a her gidişinde o yüce kişiyi de yanında götürdü. Bu yolculukların neredeyse düzenli olarak 2 yılda bir yinelenmesi, efendimin büyük hanlar ve Kaan'la tanışmasını sağladı. Bu tanışlık yüzünden Hülagu Han, İran'a gelince onun hizmetine girdi ve daha ilk günden güven ve ilgisini kazandı. Onun yaklaşık 150 yıldır bölgedeki hiçbir devletin baş edemediği İsmaililleri temizleme seferlerinin tümüne katıldı. İlk Moğol istilasında ören olan Habuşan'ın Kuşan adıyla yeniden canlanması için yıllar önceki yıkıcısı Hülagu Han'ı etkiledi. Alamut'un zaptında da bulundu ve kitaplığıyla rasathanesini yıkımdan kurtardı. Birden eli titredi. İçinin içindeki hınzır tarihçi aklını mıncıkladı. Burada 2 satır arasına ama bağnazlığı yüzünden batıniliğe ilişkin bütün kitapları yaktı. Yalnız Hasan Sabbah'ın yaşamına ilişkin yapıtı kendi tarihini aktardı. Deyiversem mi? Der demez irkildi. Sen taktaka mısın? Kuyruk acın mı var, borcun mu? Ona göre yaz, azarıyla sürdürdü. Hülagu Han, Bağdat üzerine yürüdüğünde Efendimiz de birlikteydi ve Hicri 657, İsa'dan sonra 1258 yılında Arap Irak'ıyla Huzistan yönetimi ona verildi. Akası Şemseddin Muhammed Cüveyni'nin Hülagu Han'ın vezirliğine atanması etkisini iyice artırdı. Hülagu Han ölünceye ikisi de görevlerinde kaldı. Ondan sonra da oğlu Abaka Han, Efendimiz döneminde bazen büyük Moğol emirlerinden birinin naibi ama gerçekte egemen olarak bütün Arap Irak'ını yönetti. Çok başarılı olduğunda hemen herkes uzlaşıyor. Hizmete gelirken kiminle konuşsam ya köylü ve toprak sahiplerinin sırtından vergiyi kaldırdı, ya sulama işlerini düzenledi, ya ambardan Küfe ve Necef'e uzanan bir kanal inşasına 100.000 altın harcadı, onun kıyısında 150 köy kurdu, ya Necef'te Ali bin Ebi Talip şehitliğinde bir han yaptırdı, ya da daha önemlisi Hülagu Han yıkımı sayesinde kısa sürede onardığı Bağdat eski hilafet döneminden daha bayındır oldu. Sözlerini kulaklarımla işittiğim gibi İbni el-Fuvavi'nin yapıtında gözlerimle de gördüm. 24 yıllık yönetim sürecinde az sıkıntı çekmedi. Örneğin Bağdat'ın ünlü zenginlerinden eleştirisini kaydedip yanıtını verdiğim İbni el-Taktaka'nın babası, tüccarbaşı Taceddin Ali olayı bunlardan biridir. Bu Bağdat tüccarlarının başı çok varsıl ve Abaka Han katında çok etkin biriymiş. Buna dayanarak haddini aşmış. Gereğinden fazla gösterişe kalkışmış olmalı. Taşkınlık yaptığı bir gün, efendim onu kalabalık içinde çok fena azarlamış. Ali, zedelenen onurunu onarmak için yememiş, içmemiş, yakınlığına güvenerek onun görevden alınması için Abaka Han'a başvurmuş. Artık ulağının beceriksizliği mi, vezirin kullarının becerisi mi, hem belli hem de önemli değil, mektubu Han'dan önce kardeşi Vezir Şemseddin Cüveyni'nin eline geçmiş. O da okuduktan sonra Han'a gösterdi de izin mi aldı? Böyle bir gereksinim duymadı mı? Belirsiz. Mektubu tezelden efendime göndermiş. Ancak sonraki olaylar Han'ın mektubu görmese de içeriğini duymuş, efendime yollanmasına izin vermiş olduğunu gösteriyor. Bu yüzden olsa gerek, efendim mektubu okur okumaz kılığını değiştirir. Külahlı bir harmani ile yüzünü örterek nasrani bir tüccara benzer. Saraydaki kullardan kimseye görünmeden köle pazarına gider. En ucuzlarından 2 köle satın alır. Ardına takarak önce tüccar başının kapağını önüne götürüp iyice tanımalarını sağlar. Oradan hemen ötedeki Dicle kıyısında Aslan Kayası'nın dibindeki iskeleyi belletir. Her birine kobra zehri içirilmiş birer hançer vererek soyulan kervanının mallarını tüccar başının kapanında gördüğünü, eşkıyadan öç almaya karar verdiğini, onları bu yüzden seçtiğini, onu öldürürlerse hem azatlık hem de yüklüce kızıl bağışlayacağını, iş bittikten sonra hemen Bağdat'ı terk edebilmeleri için azatlık belgesiyle altınları bir çıkın içinde bu kayanın üstünde bulacaklarını. Ali'nin kendi mallarını satmak istediği Suriyeli tüccara bu akşam Bağdat Zühresi denilen hatunun konağında şölen vereceğini anlattıktan sonra konağı göstermiş. Ellerine birkaç dinar sıkıştırarak bahçıvan kılığına girip konağın bahçesinde pusu kurmalarını, gelir ya da giderken öldürdükten sonra doğru kıyıya, kayaya koşarak bir an önce ülkelerine sıvışmalarını tembihlemiş. Köleler denileni aynen uygulamışlar. Tüccar başını öldürdükten sonra belledikleri kayaya koşmuşlar. Ama orada onları azatlık ve altın çıkını yerine Bağdat şahnesinin asesleri bekliyormuş. Kadının karşısına çıkarılır çıkarılmaz idamlarına karar verilmiş. Ve o sabah gün doğmadan ikisi de asılmış. Belli ki bu olay efendimin öfkesini yatıştırmaya yetmemiş. El koyduğu Taceddin Ali'nin defterlerini didik didik ederek baç ve haraç noksanı bulup bütün varlığına el koymuş. İbni el-Taktakan'ın düşmanlığının kaynağı budur. O tehlike atlatılmış. Ama Cüveyni soyunun uğradığı en büyük felaket, bağrında beslediği yılan misali pusuda bekliyormuş. Efendim kullarından Mecdel Mülk Yazdini, hizmetinden yararlansın diye övgülerle Tebriz'e Abaka Han'ın katına gönderir. Yaman bir kişi olan Yazdi, kısa zamanda Han'ın gözdesi olur. Ve kesin güven ve beğenisini kazandığına inanır inanmaz, içinin fesadı dışına vurur. İlkin ağabeyi Yüce Vezir Şemseddin Muhammed Cüveyni'ye ilişkin olmadık öykülerle Han'ın güvenini sarsar. Hemen ardından sıra efendime gelir. İftiranın en geçerlisini bulmakta pek mahir olduğu kuşku götürmez. Efendim, devlete ait büyük birikimleri kendi hesabına geçirmekle suçlanır. En yakın adamı, kendi naibi Mecdettin İbni el-Asir başta eski yandaşlarından iyilik ettiği bir nice namert aleyhine tanıklık eder. Bunun üzerine bütün varlığı alınarak hapse atılır. Orada dostların sataşması yapıtını yazarak bu olayları uzun uzun anlatır. Neyse ki Moğol kengeşi doğruyu bulmakta gecikmez. Bazı hatun ve yapkuların gerçeği sezerek efendimden yana tutumları suçlamayı soruşturmaya dönüştürür. Devletin her kuruşu konusunda titizlikle yapılan inceleme aklayınca efendim serbest bırakılır. Ne var ki fitne dursa fesat duramaz. Mali yolsuzluk kof çıkınca siyasalı gündeme getirilir. Bağdat şahnesi Karabuk'a onun Mısır memlükleriyle ilişkili olduğunu bildirir. Yazdi'nin çomakladığı fesat kovanında bir nice arı varsa ortalığa saçılır. Türlü söylentilerle çeşitli varsayımlar ardı ardına sıralanır. Her kafadan bir ses, her dilden bir yalan çıkar. Başkent cadı kazanına döner, fıkır fıkır kaynar. Allah'tan efendim özel bir görevli olarak böyle bir hakkı bulunmasına karşın fesat haramisinden habersiz her türden ilişkisini Abaka Han'ın buyruğuna bağlamıştır. Ama Han, Argun Han'la el ele veren Yazdi'nin çevirdiği dolabı bilmesine karşın hemen devinmiş. Galiba fırsat ele gelmişken kullanmaktan kaçınmamış. Babasının atadığı şahneyi Moğol yasasına uygun değiştirmenin yolunu arıyor olmalıymış. Hemen divanın en yetkin üyelerinden oluşan bir kurulu soruşturmayla görevlendirmiş ve soruşturma gereği efendimi açığa alıp varlığına el koymuş. Görev gereği Bağdat'a giden kurul, suçlamada bulunanları dinledikten sonra efendimi sorgulamış. O da hiç çekinmeden çevredeki bütün memlük emirleri, en çok da İlhanlı'ya sıcak bakan Şam emiri İsa bin Muhanna ile sıkı bir ilişki içinde olduğu yanıtını vermiş. Ve gerçekten büyük devlet adamlarına yaraşır tutumla, özerk olmasına karşın bu ilişkileri Abaka Han buyurultusuyla kurduğunu söylememiş. Kurul ifadelerin bir kopyasını İvecen Han katına yollayarak karar için tartışmaya girmiş. Ne var ki özerklik konusunda ikileme düştüğünden dönmeye hazırlanmış. Bunun üzerine efendim de soruşturma kuruluna katılmış. Her olasılığa karşı Abaka Han'ın buyurultusunu muska eğleyip boynuna asmış. Abaka Han, daha onlar Bağdat'tayken ifadeleri incelenmiş. Efendimin bütün sorumluluğu üstlenen gerçek devlet adamlığını alkışlamış olmalı. Kurulla birlikte Asadabad'ı geçtikleri bir sırada Han'ın gerçeği anladığı, Karabuka'nın Bağdat'ta uzantılarının Tebriz ve Ordu'da ağır biçimde cezalandırıldığı haberini aldılar. Böylece ailenin sarsılan etkisi eskisinden fazla güçlendi. Yapanın yaptığı yanına kalacak sanılır. Ve galiba her türlü haksızlık, yolsuzluk ve hayınlıkta o sav söze sığınılır. Oysa kalmıyor. Geçmişte de günümüzde de ibreti pek çok. Elbet erdem sahipleriyle ders almayı bilenlere, yoksa kötülük bunca yaygınlaşır, zulüm böylesine ağırlaşır, insanlığın çektiği acılar kim bilir kaç kere, 100.000 kez yinelenir miydi? Yazık, mazlum da zalim de ders almayı bilmiyor. Oysa çoğun hak yerini buluyor. Bir ulunun gölgesinde yetiştiği halde, minnet duyacağına kin güden, her kof kulun hıyanetinden olsa gerek, eski efendilerinin mahvına çalışan, Mejdel Mülk Yazdi, babasıyla da, amcasıyla da çekişen, Argun yapkuyla birleşerek kazdığı kuyuya kendisi düştü. Yolsuzlukla suçlanarak tutuklandı. Yapılan aramada, kemer kesesinden, büyücülüğe ilişkin bazı şeyler çıktı. Bunun üzerine yasa gereği idamına karar verilerek eski efendisi Efendim Yüce Vezir Alaaddin Cüveyni'ye teslim edildi. Gözlerimle görüp kulaklarımla işittiğimden yazmakta sakınca yok. Efendim bir an Ali'yi Murtaza'ya özenip Kemli'ye karşı iyiliği, 20 yıldan fazla Cüveyni ailesinden gördüğü iyiliklere karşılık onları mahva çalışan adamı bağışlamayı düşündü. Ama sonra devlet adamının özel düşünce ve duygularına göre değil, salt akıl ve mantıkla davranması, kesinleşmiş yargı kararının öncelikle ve mutlaka uygulanması gereği ağır bastı. Mejdel Mülk'ün vücudu parça parça edilerek ibret alınsın diye ülkenin her yerine gönderildi. Aralarında pek çok Hristiyan'ın da bulunduğu adamları Bağdat'a yollanarak taşlandıktan sonra cesetleri yakıldı. Bağdat Hülagu Han tarafından alındığında efendim yanındaymış. Yıkılan Abbasi hilafetinin son temsilcisi Mutasım'ın oğlu Ebu Abbas Ahmet de ölenler arasındaymış. Onun dul karısı İsmet Hatun'la o zaman evlenmiş. Ben o nur yüzlü, eren bakışlı, melek duruşlu, huri gülüşlü hatunu tanıma onuruna eriştim. Hatta ilk kocasından olan kızı Rabia Hatun'un Sahip Şemsettin Efendimizin oğlu Bilge Harun'la evlendiğine tanık oldum. Adıyla eşdeğer İsmet Hatun, efendime Mansur ve Muzaffer adlı iki oğul, Saliha Hatun adında bir kız bağışladıktan sonra 3 yıl önce öldü. Ve Bağdat'ta Ubeydullah şehitliğindeki türbesine gömüldü. Son yaprağı da rıhlayıp yığının üstüne koyunca doğruldu. 4. Tapınaktan sevinçle çıktı. Brahmanlar zor taşıdığı cevizlerin karşılığında her yıl olduğu gibi bir koca testi pekmez vermişlerdi. Götürdüğü babasının götürdüğünün yarısı kadar ya var ya yoktu. Pekmez testisi her yılın aynı. Değiş tokuş sevincini bir an önce anasına aktarmak amacıyla kestirmeye saptı. Sırtladığı testinin izin verdiği ölçüde tapınağın kalın uzun duvarı boyunca koştu. Köşeyi döneceği sırada boş bir çuval gibi yerde buruşmuş canlıyı gördü. Yaklaştı, ayağının ucuyla yoklayacakken birbirine karışmış saç ve sakalı ayırdı. Ürküsünü kaçma çarpıntılarıyla içinde bırakarak testiyi sırtından indirdikten sonra yanına çöndü. Gözleri kaşlarının ağzı sakallarının arasında yitmiş, bitkin bir halde dertop yatan adamı uzun uzun süzdü. Onca karmaşanın aralıklarından görünen teni belli belirsiz sararmış ama tertemizdi. Anasının "Seyhun arıtır" sözü aklına geldi. Brahmanlara haber vermek için yekindi. Gözü giysisinin arasında bir küçük kuyu gibi oyulmuş omzuna kayınca durdu. İçi tanımsız bir acıma duygusuyla tutuştu. Anasının günler geceler boyu anlattığı baba masallarından çıkıp gelmiş gibiydi. Savaş artıkları böyle olmalı, düşüncesiyle gözleri yaşardı. Olsun, dedi burnunu çekerken. Babam gelsin de böyle olsun, zararı yok. Saçı sakalına karışmış, paçavra yığını o an gözlerini açtı. Bakışlarının duru sevecenliği çocuğun içini ısıttı. Eli kendiliğinden uzandı. Emmi gel, evimiz yakın, anam sana bakar, dedi. Sol elini yakaladı. Kalkmasına yardım için çekiştirdi. Kol kıpırdamıyordu. Adamın sevecen gözlerinde derin bir acının gölgesini sezdi. Tuttuğu eli hemen bıraktı. Çekmesine kalmadan parmaklarını sımsıcak bir avucun sardığını ayırdı. Bu kez kol kendiliğinden uzadı. Paçavralar içindeki bitkin kişi ağır ağır doğruldu. Yere bıraktığı pekmez testisini İvecan sırtladı. Yan yana patikaya girdiler. Dura dinlene, kalın gövdeleriyle toprağa, yükselen boylarıyla havayı tutan ceviz korusunda ilerlediler. Dallarında kargaların gün ışığıyla oynaştığı kestaneleri de geçtiler. Kapısı ardına kadar açık, damın önünde durunca, ''Geldik'' dedi çocuk. ''Evimiz bu.'' tanımından sonra, ''Ana, ana, bak hele, konuğumuz var.'' onuruyla bağırdı. Aslıcan, ellerinin uğra bulaşığını silmeden yerinden uğradı. Kapı ağzında dikilen oğluyla paçavra yığınına bir göz attıktan sonra, ''Hoş safa gelmişsiniz. Evimize onur, soframıza bolluk getirmişsiniz. Buyurun içeri girin.'' telaşıyla yol vererek, ''Oğlum, yer göstersene konuğumuza.'' diye uyardı. Tutak adamı bir mindere yerleştirirken, sacın üstündeki gözlemeyi çevirdi. Hamur teknesinin örtüsünü araladı. Kopardığı hamurları zenidin üstünde uğraya beliyerek top etti. Şimşir oklavasıyla ipek inceliğinde açtı. Kırdan delip kıydığı şifalı otları keçisinin taze peynirine buluyarak hazırladığı içliği serpiştirdi. Katladığı yufkayı parmaklarının ucuyla yapıştırdı. Bir eliyle sacın üstündekini kaptı. Diğerinin üstünde uçmaya hazır kuş gibi duran gözlemeyi büyük bir ustalıkla saca yaydı. Sofra bezi üstüne kaydırdığı gözlemeyi tahta çanağa aldı. Arkalı önlü yağladı. Konuğa sunmak üzere çanağa ayran dolu kırbayla birlikte oğlunu aktardı. Tutak bir elinde çanak, bir elinde kırba yeniden yığılıp kalan adama yaklaştı. ''Anam gözlemeyi pek güzel yapar, buyur ye emmi. Bunda da ayran var.'' diye kırbayı önüne bıraktı. Adam damın içini dolduran ekmek kokusunu koklaya koklaya güçlükle doğruldu. Tek eliyle zorlandığını gören tutak hemen diz çöktü. Gözlemeyi bir çırpıda dürdü. O yağlanan parmaklarını yalarken adamın kocaman bir lokmayı çiğnemeden yutuşunu, kırbayı ağzına dayayarak lıkır lıkır ayran içişini gözledi. İkinci lokmayla yudumun ardından doğrulan konuk, ''Adım Maumbap'' dedi. ''Çok uzaklardan geliyorum.'' Aslıcan yer altından ses duymuşçasına irkildi. Derin derin soluyarak içinin titremesini bastırdı. Kendini zorlayarak oklavayı bıraktı, ekseni çevresinde yarı döndü. Gözlerini kısarak uzaklardan gelen adamda tanıdık bir iz bulmak amacıyla dikkatle süzdü. Varsayımında yanılmak ikircimiyle, ''Babekin oradan mı?'' diye belli belirsiz sordu. Sorusu bir gizin gizemine varıp dönmüş kadar uzun bir süre bakışların çengeline asılı kaldı. Tam içini acıklı bir pişmanlık kaplamak üzereydi ki lokmasını güçlükle yutan adam, ''Evet'' dedi kısık bir sesle. Tutak'ın ''Babam da oradaydı emmi'' çığlığı damın duvarlarında yansıdı. Açık kapıyla çul gerili mazgallardan dışarı taştı. ''Onu gördün, bildin mi?'' Maumbab'ın gülümsemesi tıpkı dürüm gibi sakalların arasında itti. Ama gözlerinde balkıyan sevecenlik Aslıcan'la tutağın içini aydınlattı. ''Görüp bilmem mi?'' diye kaykıldı. Ve bir coşku seli halinde ''Can yoldaşımdı. Nice işi bilece ettik. Nice yolu yan yana teptik. Nice sözü bir ağızdan dedik.'' Dağ gibi görkemli, Deli Dumrul'dan atak, Dede Korkut'tan bilgili, Ferhat kadar duygulu, Köroğlu'ndan koçak, senden az biraz yaşlı, Alper Tunga benzeri bir yiğitti. Koşana güç katmayı, coşanı alkışlamayı, düşene el uzatmayı görev sayardı. Orada duvarın dibinde seni gördüm. Bu kadar iyi bir evlat, anca öyle bir babadan sürer dedim, dedi nefes nefese. Aslıcan yarım kalmış bir sevda tutkusuyla, bir gözüyle adamın ağzından çıkan sözleri, ötekiyle her güzellemede biraz daha kostaklanan oğlunu izliyordu. Kulaklarıyla gözlerinden gönlünün bütün duyargalarına ılgıt ılgıt bir alaz akarken, bunlar bir başka insanlar diye geçirdi. Gönül çelmeyi de, akıl dermeyi de iyi biliyorlar. Şu bir parmak çocuğun haline bak. Yiten babasını bulmuş gibi kabardıkça kabarıyor. Bir kuşça yüreğin içindeki boşluk anca böyle doldurulabilirdi. Kişi kendini öyle kaptırıyor ki, o yamru yumru insan ve giysi posası her sözüyle bir başka alemden haber veriyor. Her sözcüğüyle dünyalar güzelinin öptüğü kurbağa gibi paçavralarından sıyrılıyor. Gücü dağ deviren bir civan olup çıkıyor. Sanki gönderdiğim derken kendinden bile saklamak istediğini ele vermişçesine irkildi. Yutkunarak düşüncesini değiştirdi. Her biri insan olmayı, küçük büyük her kişi karşısında eşit durmayı bilmekte. Ötesi kendini kimseden ayırmamakta. Çocukla çocuk, büyükle büyük olmanın gizini çözmüşler. Bu nasıl bir bili, nasıl bir erdemse eşitlikten bal şerbeti içerce tadalıyorlar. Parmak kadar çocuğa benim aylardır anlatamadığım ne varsa bir çırpıda anlattı ve onu öyle onurlandırdı ki baba boşluğu dağ gibi bir övünce dönüştü. Doğrusu her alkışı hak etti düşüncesiyle Maun'a baktı. Bütün gücünü övgüde harcamışçasına dalmıştı. Susku bir türlü eve sığmayan tutakı avluya attı. Aslıcan'ı kaptı, sevdasının tohumlandığı ana götürdü. 6. ayrımın sonu, sayfa 73.